Ayrım 21. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 305. Ruhi Su. Yazı. Dipnot. Bu ve izleyen yazı Ruhi Su'ya Saygı adlı kitaba da Dinçer Mekin Adam Yayınları Ekim 1986 alınmıştır. Kafam uğulduyor. Utancımdan elimi yüzüme kapıyorum. Ruhi Su elinde sazıyla gelip oturuyor mikrofonun önüne. Çalıyor, söylüyor. Bir ses, bir yiğit ses ki süslü püslü salona sığmıyor. Buralık ses değil bu ses, söyleyen Ruhi Su değil. Onun ağzında bütün bir yurt dile gelmiş. Kapalı gözlerimin önünden bozkırların çarıklıları, yaylaların tabanları, bitmeyen tozlu yolların yolcuları, gurbetçiler, sıla özlemcileri geçip gidiyor. Bir film görüyorum, ağaçsız topraklar, topraksız sular. Toprağın insana özlemi, oynayan gelinler, dönüşü yok yollar, aşılmaz dağlar, bitkisiz ovalar, halılar, kilimler, çoraplar, nakışlar. Ruhi Su türkü çağırıyor. Bütün bir yurdu taşıyan gür, yanık içli ses, bu süslü aynalı, yaldızlı, yıldızlı salona sığmıyor. Yiğit sesi süslü salona sığmayan Ruhi Su bir başına ama hepimizden yüce. Akşam 18 Ocak 1960. Yazı. Tarihi 1985 yıl önce İsa'nın doğumuyla mı başlatıyoruz? Yoksa 4000 yıl önce yazının bulunuşuyla mı? Yoksa 10.000 yıl önceki insanın mağara resimleriyle mi? İnsanlık tarihi kaç 10.000 yıllık olursa olsun tarihin hiçbir zamanında ve dünyanın 5 ana karasının hiçbir yerinde ve bugün de dünyanın 160 küsur ülkesinde insanlar milletvekili sıkıntısı çekmemişlerdir. Ve başbakan sıkıntısı çekmemişlerdir. Ve devlet başkanı sıkıntısı hiç çekmemişlerdir. Niçin? Çünkü bunlar tarihin her döneminde ve coğrafyanın her yerinde her zaman istenilenden, gereksinilenden daha çok olmuşlardır. Değil bir tek dünyaya, yüzlerce dünyaya yetecek kertede vardır bunlardan. Ama tarihin her dönemecinde ve dünyanın her yerinde her zaman ruhi sular yoktur. Ruhi sular çok değil, gereğince bile bulunmazlar. Ve ruhi sular bir gelir bir giderler. İşte tarihin her zamanında ve dünyanın her yerinde gereğinden çok bulunanlar, dünyaya pek seyrek gelen, ne mutlu bize ki yurdumuza gelen, ruhi suya tedavisi amacıyla yurt dışına çıkması için hiçbir neden olmadan, hiçbir bahane de uydurulmadan pasaportunu vermediler. Uygar ülkelerin sanatçıları, bilimcileri, aydınları, Türkiye'nin her zaman gereğinden pek çok bulunan yetkililerini ruhi suya pasaport verilmesi için başvuru yağmuruna tuttuktan sonradır ki ruhi suya pasaportunun verilmesi zorunlu kalındığında ruhi su ölüm yolculuğuna dönüşü olmayan göçe hazırlanıyordu. Artık hiç kullanmadığı ve kullanamayacağı pasaportu ile öldü. O kullanılamayan pasaport özenilerek saklansın. Çünkü bizden sonraki kuşaklar bugünü öğrenmek ve anlamak için kullanılamayan pasaportu müzede görmelidirler. Her sanat dalında yeni bir okul kuran öncülerin o okulun en iyi yapıtlarını verdikleri pek seyrek görülmüştür. Ruhi Su Türk Halk Müziği'nde hem yeni bir okul kurdu hem okulun en güzel yapıtlarını yarattı. Bugün onun kurduğu okulun aramızda övündüğümüz pek çok ustaları var. Elbette ruhi ölümsüzleştiren salt sesinin biricikliği ve güzelliği değildir. Onun büyük değeri Türk halk müziğini çağdaşlaştırarak yenileştirmesi, yeni üretimlere yol açması, böylece Türk sesini dünyanın sesi yapabilmiş olmasıdır. Sesi güzel, işi güzel, kendi güzel, içi güzel bir insanı yitirdik. Kendisinden geriye dünyamızda durmadan su gibi akacak güzellikler kaldı. Tevfik Fikret'in nef'i için söylediği, "Eyvah ki bir çorak vadide akıp gitmişsin" dizesindeki gibi, ruhi su da çorak yönetimlerin çölünde akıp gitti. Ama gönüllerimizde yerini alarak, bütün bir Türk halkının hepimizin sesi olduğu için dünyanın da sesi olmuştu. Türk halkının başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun, dünyanın başı sağ olsun. Sanat Dergisi 1 Ekim 1985. Ekin Bilar AŞ Ortaklığı'nın 6 Şubat 1986 tarihinde düzenlediği Ruhi Su Türküleri Gecesi'nde Aziz Nesin'in açış konuşması. Ruhi Su Usta'nın şölenine, Ruhi Su Türkülerine hoş geldiniz. Ruhi Su ile başladığım sözlerimi doğal olarak Ruhi Su ile sürdürmek isterdim. Ne yazık ki Ruhi Su dışında birkaç söz söylemek zorunda kalıyorum, bağışlayın. Bir haftadan beri Ekin Bilar AŞ etkinliklerini, Ekin düğünümüzü, açık oturumlarımızı hem İstanbul hem Ankara'da büyük başarıyla sürdürmekteyiz. Bütün bu etkinlikleri kestiremeyeceğimiz kertede zor koşullar altında savaşımlar vererek gerçekleştirmekteyiz. Bu savaşımlarımız sırasında bizleri yalnız bırakmadığınız, desteklediğiniz için çok seviniyor, çok övünüyor ve sizlere çok güveniyoruz. Çünkü bir dayanışma içinde birleşiyor, bir oluyor, hepimiz biz oluyoruz. Bilindiği üzere her mesleğin kendine özgü bir ahlakı vardır. Örneğin müvekkillerinin özel sorunlarını, belgelerini başkalarına açıklamak avukatların meslek ahlakına uymaz. Tıpkı bunun gibi hastalarının özel dertlerini ve sorunlarını başkalarına açmak ve açıklamak da hekimlik ahlakına sığmaz. Her mesleğin olduğu gibi polisliğin de ayrı bir meslek ahlakı vardır. Durmadan teknik ilerliyor ve güvenlik güçlerimiz de bu ilerleyen tekniğin yeni buluşları olan aygıtlardan ve araçlardan yararlanıyor. Bundan her yurttaşın kıvanç duyması gerekir. Örneğin bu toplantılarımızdaki bütün konuşmaları ve türküleri güvenlik güçlerimiz en çağcıl aygıtlarla saptıyor. Görevliler notla tutuyorlar. Ayrıca fotoğraf makineleri ve video kameralarıyla filme alınarak görüntülerimiz de saptanıyor. Bir yanlışlığa yer verilmemesi için bunların yapılmasından sevinç duyuyoruz. Emekleri için güvenlik güçlerimize teşekkür ederiz. Saptanan seslerimizin ve görüntülerimizin güvenlik güçlerimizin arşivlerinde çok iyi korunmasını dileriz. Çünkü bu belgeler çok ileride de gerekli olabilir. Güvenlik güçlerimizin bu olumlu çalışmalarının dışında bize göre polisliğin meslek ahlakına uymayan bir davranışı daha var. Bir haftadan beri sürmekte olan etkinliklerimize gelen salonlardaki dinleyici ve seyircilerimizin de fotoğraf makineleri ve video kameralarıyla görüntülerini saptıyorlar. Bize göre bu güvenlik güçlerinin görevi dışına çıkan ve polisliğin meslek ahlakına uymayan bir davranıştır. Çünkü hiçbir suç işlememiş insanların durup dururken polisçe resimlerinin çekilmesi ve filme alınması onlara korku salarak baskı yapmaktır. Yıldırarak onların bundan sonraki ekin izlencelerimizi izlemelerini engellemektir. Bu davranış bir ticaret şirketi olan Ekin Bilar AŞ'ye zarar vermektir. Bütün bunlardan dolayı da insan haklarına aykırı davranışlardır. Türkiye'deki bunca eğlence yerlerinden, şarkılı çalgılı gazinolardan ve benzeri yerlerden hangisinde ya da bunca şirket toplantılarının hangi birinde polislerimiz o yerlere gelenlerin fotoğraflarını ve filmlerini çekmektedir? Ruhi Su Türküleri Gecesi'nde Ruhi Su konusu dışında konuşmak zorunda kaldığım için üzgünüm, beni bağışlayın. Ne yazık ki Ruhi Su'nun o olağanüstü görkemli cenaze töreninde de yine güvenlik güçleri görevleri dışına çıkan davranışları yüzünden üzücü olaylar yaratmışlar. Hiçbir suçu olmayan kızlı oğlanlı 160 genci yakalayıp 15 gün emniyet müdürlüğünde tutmuşlardır. Hiçbir yasayı bozmadan kendi öz disiplinleri içinde saygı duydukları bir insanın cenaze törenine katılmaktan başka hiçbir şey yapmamış olan bu gençlerin en küçük bir suçu olmuş olsaydı o 160 gençten biri olsun suçlanır ve ceza görürdü. Polislerimizin salonlardaki dinleyici ve seyircilerimizin fotoğraflarını ve filmlerini çekmelerini burada açıkça kınıyorum. Bundan sonraki etkinliklerimizde kendi mesleklerinin ahlak kuralına uymayan böyle davranışlarda bulunmamalarını diliyorum. Salondaki konuklarımızın da nereden, kimden, ne yandan gelirse gelsin, Ekin Bilar AŞ'yi yasa dışına itmeye zorlayan kışkırtmalara kapılmamalarını dilerim. Benim için de dinleyenler için de can sıkıcı olan bu girişten sonra sevgili Ruhi Su'ya değgin birkaç anımı anlatacağım. Ruhi Su yakınlarının da bildiği gibi olağanüstü incelikli, kızgınlığını hiç dışa vurmayan, bağırıp çağırmayan, kötü söz söylemeyen, sövüp saymayan yumuşak bir insandı. Bir gün konser vereceği yere gitmek üzere Yalova'ya giden vapura binmiş, torbası içindeki sazını yanına koymuş, kendisi de kanepeye oturmak için paltosunu çıkarırken şişman, kürklü bir kadın gelip üstüne oturduğu sazı kırmış. Bu olayı anlatan Ruhi Su kadına kızdığı için çok ağır söz söylediğini, yanılmıyorsam sövdüğünü anlatıyordu. Ruhi'nin sazını kıran kadına söylediği o ağır sözün ne olabileceğini çok merak etmiştim. Ne dediğini soruyordum. O öyle ağır bir söz söyledim ki diyor ama o ağır sözü açıklayamıyordu. Çok üsteleyince söylemek zorunda kaldı. Üstüne oturduğu sazını kıran kadına, "Gördünüz mü hanımefendi yaptığınız marifeti?" demiş. Ruhi kendisi anlatmıştı. Yedek subay okulunda öğrenciyken bir gün toplu olarak arkadaşlarıyla marş söylüyorlarmış. Sanırım başlarında bulunan çavuş olacak sesini beğendiği Ruhi'yi çağırıp "Sen nasıl söylüyorsun?" diye sormuş. Ruhi de sesinin perdesinin sorulduğunu sanarak "Bas!" demiş. Çavuş öteki öğrencilere dönüp emir vermiş. "Bundan sonra hepiniz bu arkadaşınız gibi bas söyleyeceksiniz." Birçoklarımız gibi ben de daha Ruhi ile tanışmadan ilkin Ruhi'nin türküleriyle tanıştım. Yıl kaçtı? 1950 olacak. Sultanahmet cezaevinde bulunduğum siyasiler koğuşunda onun öğrencilerinden biri akşam yemeklerinden sonra bize Ruhi Su'nun türkülerini çığırmasını öğretiyordu. Hep birlikte türküler söylüyorduk. Koğuş arkadaşlarım çirkin ve üstelik eğitimsiz sesimle onların ses uyumunu bozduğum için benim türkülere katılmamamı isterlerdi. Ben yine de katılır bütün çabama karşın türkü söylemeyi beceremezdim. Ruhi ile tanışmamız türküleri aracılığıyla cezaevinde oldu. Ben cezaevinden çıktığımda Ruhi cezaevindeydi. Aradan yıllar geçti, devlet operası sanatçılığından cezaevine, cezaevinden işsizlik ve geçim sıkıntıları denizine düşen Ruhi Su'nun Taksim'deki belediye gazinosunda, şimdi Sheraton Oteli'nin bulunduğu yerdeydi, her gece türküler söylediğini duyduk. Bir gece oraya gidip dinledik. Ruhi ilk görüşümdür. Ruhi'nin belediye gazinosunun kalantor ve içkili müşterilerine türküler söylemesi hiç içime sinmemişti. Anlatması zor bir üzünç duydum. 27 Mayıs 1960'dan sonraki günlerdi. Herkes ve özellikle zenginler belli oranda solcu olduklarını ilan etmeye başlamışlardı. Salon sosyalizmi moda olmuştu. Belediye gazinosunun kalantor müşterileri Ruhi'nin salonlara sığmayan sesini dinleyerek solculuklarını doyuma ulaştırıyorlardı. Üzülmek kolay da geçimin yolunu bulmak zor. Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptığım günlerdi. Salonlara sığmayan ses başlıklı bir yazı yazmış, o yazıda Ruhi'nin sesini övmüş ve içkili dinleyicilerinin bende yarattığı üzüntüyü anlatmıştım. Ruhi Su'nun sesi değil belediye gazinosunun salonuna, dinleyenlerin de bildiği gibi en geniş salonlara bile sığmazdı. Salonlardan, duvarlardan, tavanlardan taşan sınır tanımaz bir sesi vardı. Akşam gazetesinde o yazımın yayımlanışından birkaç gün sonra Ruhi ile ilk kez görüşüp konuşmuştuk. Bana yazımdaki düşünceme katılmadığını sezdirmeye çalışmıştı. Dinleyicilere her kim olursa olsun yeter ki dinleyici olsun. Yıllarca dinleyici özlemi ve sesini dinletme isteği duyan Ruhi Su elbette haklıydı. Dinleyicisini seçme özgürlüğünü dahaca kazanamamıştı. Ruhi o ilk gazino çalışmasından sonra hangi gazino ve benzeri yerlerde çalıştıysa, sitede, Kafkas kulüpte ve benzerleri, ben oralarda Ruhi'yi dinlerken hep dışa vuramadığım bir tedirginlik duymuşumdur. Plaklarını yapmaya başlayıncaya dek bu tedirginliğim sürmüştür. Ruhi ancak gazino dışı konserlerinde yerini bulurdu ve kendi olurdu bence. Yapı ve Kredi Bankası Sanat Danışmanı Vedat Nedim Tör'ün girişimiyle Türkiye'de ilk kez değişik bölgelerimizin halk dansçılarının İstanbul Açık Hava Tiyatrosu'nda dans gösterilerini başlattı. Bu gösteriler üst üste birkaç yıl sürdü. Ruhi Su bu halk dansları müziklerini notaya almak göreviyle Yapı ve Kredi Bankası'nda çalışmaya başladı. 500 lira aylığı vardı. Yanılmıyorsam bu aylığının yarısını ev kirasına veriyordu. O günlerde Ruhi Su'nun önüne büyük bir fırsat çıktı. Paris'ten bir mektup almıştı, bir resmi kurumdan. Mektupta Paris radyosunda ve sahnede konser vermesi ve plak doldurması öneriliyordu. O tarihte bu çağrıya gidebilmiş olsaydı yaşam çizgisi değişecek, uluslararası ünü bugünkünden çok daha büyük olacaktı. Ruhi bu çağrıya gidemedi, çünkü kendisine pasaport verilmemişti. Ama pasaport verilmiş olsaydı da gidemeyeceğini söylüyordu. Çünkü Paris'e gidip konserler verir, plaklar doldurursa, işinden uzak kalacağı için Yapı ve Kredi Bankası'ndaki 500 lira aylığından olabilirdi. O zaman için bile önemli bir para olmayan 500 lira aylık, yıllarca işsizlik ve sıkıntı çekmiş olan Ruhi için çok şey, belki de her şeydi. Ruhi Su Yapı ve Kredi Bankası'ndan ayrıldıktan yıllar sonra, onun notaya aldığı halk dansları müziklerinin notaları kitap olarak basıldı. Çok şaşılası bir olay. Kitapta notaları yazan Ruhi Su'nun adı yoktu. Dava açacaktı. Benim aracılığımla dostum bir avukata vekaletname verdi, dava açıldı. Yargılanma başladı. Bir süre sonra dostumuz avukat duruşmalara gelmez oldu. Ruhisu evime geldi. Dostumuz avukatın dava dosyasında gerekçe göstermeden davadan çekildiğini bildiren dilekçesini gördüğünü söyledi. Avukat dostuma gidip neden haber bile vermeden davadan çekilmiş olduğunu soracaktı. Ruhi bunun nedeninin belli olduğunu söyleyip avukat dostuma gitmemem için üsteleyerek rica etti. O gün bugün o avukata bunu soramadım. Bundan sonra hiç soramam. Ruhi de öldü, dostum avukat da. Ruhi'nin hoşgörüsü sonsuzdur. Bir gün Ruhi'ye bir genç hafif müzik kompozitöründen bahsediyor. Şarkı da söyler ve o genci övüyordum. Genç şarkıcı beni çalışma yerine çağırmış ve yaptığı müzikleri dinletmişti. Ruhi o kendine özgü ermiş gülümseyişiyle gülümseyerek kendisinin de o genci beğenip desteklediğini ama onun bir yazılı ihbarıyla 12 Mart'tan sonra polis çağrıldığını, o yazılı ihbarın altında o gencin imzasını görmese böyle bir şeye inanamayacağını, bu olaydan sonra da o gencin kendisi yine eskisi gibi saygıyla davrandığını söyledi. İnanılır gibi değil. Muhbir, hatta iftiracı gence kızmıyor, gencin iftirasına psikolojik gerekçeler bulmaya çalışıyordu. Sanatı uğruna Ruhi Su kertesinde özveride bulunan başka bir sanatçı görmedim. Salt türküleri ve türkülerini söyleyebilsin diye de sesi için yaşıyordu diyebilirim. Sesi bozulmasın diye dünya nimeti sayılan pek çok şeyden kendini yoksun bıraktı. Bir keşiş, bir çilekeş, derviş, bir tariki dünya gibi yaşadı. Salt bu yüzden yaşı 70'i geçtikten sonra bile sesi salonlara sığmıyordu. Rakı, şarap, bira ve benzeri içkilerden hiçbirini içmedi. İçkilerden çay da, kahve de içmedi, soğuk su da. Arada bir çocukları için paşa çayı denilen açık ve ılık çay ya da ıhlamur içtiği olurdu. Cigara içmediği gibi yoğun cigara dumanlı yerlerde oturmadı. Bir ekin etkinliği nedeniyle Bursa'ya birlikte çağrılıydık. Aynı otelde bitişik odalarda kaldık. O zamana dek Ruhi ile pek çok yerde, örneğin evlerimizde, toplantılarda, topluluklarda birlikte olmuştuk. Ama aramızda bir duvar olsa bile bu denli uzun zaman ve bu denli yakın birlikte olmamıştık. O oteldeki 3 gün gecemizde Ruhi'nin sanatına verdiği değeri çok daha iyi anladım. Sanırım her ses sanatçısı sesiyle alıştırmalar yapar, yapmalıdır da. Ama bilmem ki, Ruhi gibi kaldığı otel odasına kapanıp saatler ve saatlerce, günde en az ortalama 5-6 saat, kendi sesiyle sanki plastik bir maddeymiş gibi oynayan başka bir ses sanatçısı daha var mıdır? Kendi sesiyle sanki sesi bedeninin dışında ayrı ve somut bir maddeymişçesine, bir yontucunun ya da seramikçinin çamurunu, kilini yoğurması gibi oynayıp duruyordu. Sesi o alıştırmalar sırasında bildiğimiz ses değildi. Sanki yoğun, hamursu bir maddeydi de Ruhi bu ses hamurunu yoğurarak, çekerek, eğip bükerek, uzatarak, yassıltarak biçimden biçime sokuyordu. Sabahın erken saatinde başlıyor bu ses alıştırmalarına, geceleri de geç saatlere dek sürdürüyordu. Ruhi'ye bitişiğindeki odamdan ses çalışmalarını duyduğumu söylemedim. Söylesem tedirgin olduğumu, geceleri uyuyamadığımı sanıp sesini kısabilir ya da susar diye korktum. Önceleri tedirgin olduğum doğru ama sonra konserlerinde duyduğum beğeniyle onun bu ses alıştırmalarını duvarın arkasından hayranlıkla dinledim. Son konseri, yanılmıyorsam Türk-Yunan dostluğu adına Şan sinemasındaki gösteri izlencesi içinde Ruhisu da son konserini vermişti. Son konseri dostluk, kardeşlik, barış içindi. Salon tıklım tıklımdı. Oturanların en az 1/3 kadar da ayakta dinleyici vardı. Ruhi Su o geceki konserinde de her zamanki gibi coşkun alkışlar aldı. Ama ben o gece Ruhi'den türkülerini dinlerken yaşamımın büyük acılarından birini duydum. Türkülerini yine eskisi gibi söyleyebilmek, sazını yine eskisi gibi çalabilmek için çektiği acıyı anlıyor ve o acıyı ben de kendimde duyuyordum. Niçin bu konsere çıkarılmıştı? Kim bilir nasıl üstelemişlerdi de kıramamıştı ya da kendini bir kez daha, son bir kez daha sınamak istemişti. Bir dost için böyle düşünmek ne zor ve ne acıdır. İçimden Ruhi'nin bir daha konser vermemesini dilemiştim o gece. Büyük sanatçının başkalarının değil, kendi gözünden düşmesinden korkuyordum. Bu korkuyu çekmeyen sanatçı var mıdır? Ruhi'nin ölümcül hastalığın pençesinde olduğunu biliyordu. Ruhi de gücünü yitirdiğini biliyor, çoktan beri konser vermiyordu. kendini yücelttiği doruğundan aşağı inmemeliydi sanatçı. Dinleyiciler hiçbir şeyin ayırdında değil miydi? Yoksa sevgilerinden, hayranlıklarından dolayı eski Ruhi ile o geceki Ruhi arasında ayrımı anlamıyorlar mıydı? Konser sonunda coşkun alkışlar sürerken gözlerim doldu. Eskiden olduğu gibi alkışlara yanıt vermek için bir türkü daha söylemedi. Seyircilerini selamlayıp sahneden çekildi. O salonlara sığmayan ses, duvarlardan, tavanlardan taşan, o sınır tanımaz sesin şans sineması duvarlarına çarpıp düştüğünü görür, duyar gibi oldum. Pasaport verilmediği için ilk yurt dışı çağrısı Paris'e gidememişti. Hastaydı, hastanedeydi. Tedavisi için yurt dışına gitmesi gerekiyordu. Yine pasaport verilmedi. Pasaportu verildiği zaman da artık iş işten geçmişti. Gerçekten öleceğimize inanmıyoruz. Ölenleri görüyoruz, ölümü biliyor, konuşuyor, söyleşiyoruz. Ölüme inanmış gibi yapıyor ama bir gün öleceğimize ve yakın dostlarımızın da öleceğine gerçekten inanmıyoruz. Kendimize ve yakınlarımıza gelince ölümü hiç inanmadan kabul etmiş gibi görünüyoruz. Biliyordum, hepimiz biliyorduk o hastalıktan Ruhi Su'nun öleceğini. Yine de gerçekten öleceğine, bir gün gelip artık onunla hiç konuşamayacağımıza inanmıyorduk. Bütün gerçeğiyle öleceğine inanabilmiş olsaydım, hiç değilse son günlerinde bütün dünya dertlerini bir yana koyup hep onunla birlikte olmaz, hep onunla konuşmaz mıydım? Hangi önemli dünya sorunu beni bundan alıkoyabilirdi? Kendi ölümüme bir gün gerçekten yok olacağıma inanmış görünsem bile, inanamadığım gibi Ruhi'nin öleceğine de inanmış görünüyor, gerçekten inanamıyordum. Ama öldü işte, bizi bırakan ya da bizim bıraktığımız bütün öteki dostlar gibi. 6 Şubat 1986'da konuşulan bu sözler, 2 Mart 1986'da ekler yapılarak yeniden yazıldı. Aziz Nesin, Bilim ve Sanat, Nisan 1986. Not: Ruhi Su yazısına iki ek yapmalıyım. İki acı, olumsuz ve kötü ek. Bir, Yalçın Turan'ın karısı olayı. İki, Nazım Hikmet komisyonunda bana, kendine özgü saldırısı. Konuşmaları unutmadığım, yazdığım için. Saynur'a geldiklerinden birinde çağırıp söylemeye niyetliydim. Birkaç kez Meral önlemişti. Moskova Radyosu için. Moskova Radyosu için Türkiye'den iki plak getirdim. Bunlardan biri Türkiye'nin büyük halk sanatçısı Ruhi Su'nun okuduğu iki türküdür. Öbür plakta da Türk kompozitörlerinin Türk halk türkülerinden esinlenerek yarattıkları koroyla söylenmiş 23 türkü var. Bu türkülerde Türk halkının ruhunu yansıtan aşk var, dram var, yergi var, isyan var. Örneğin bu türkülerden biri Türkiye'de mülkiyet sorununun yarattığı acı bir dramı yansıtmaktadır. Anadolu'muzun birçok köyünde mal, mülk, tarla, toprak başkalarına gitmesin diye kızların daha çocuk yaştaki akraba olanlarla evlendirildiği görülür. İşte mal, mülk, tarla, toprak uğruna amcasının oğlu daha 8-10 yaşında bir oğlan çocukla evlendirilmiş bir genç gelinin türkü biçimindeki alaylı, gerçekçi feryadı şöyledir. Ana, beni niçin verdin çocuğa? Kadifeli yastık, kadifeli yorgan yumuşak. Emmim oğlu koynuma girdi bir uşak. Öpmesi yok, sevmesi yok konuşak. Ama beni niçin verdin çocuğa? Oynar oynar taş doldurur koynuna. Halk şairimiz Eşrefoğlu'nun bir şiirinden alınan türküde sınıf çatışması dile gelmekte ve şair küçümsenmekte olan ama gerçek büyük güç olan halkın değerini şöyle dile getirmektedir. Eşrefoğlu, al haberi. Bahçe biziz, gül bizdedir. Biz de Mevla'nın kuluyuz. 72 dil bizdedir. Arı vardır uçup gezer. Teni tenden seçip gezer. Kötü bizden kaçıp gezer. Arı biziz, bal bizdedir. Bir plakta iki türküsünü dinleyeceğiniz Ruhi Su yalnız Türkiye'de değil, dünyada eşi az bulunur bir ses sahibidir. Böyle bir değerli sanatçı dünyanın neresinde olursa olsun el üstünde tutulur, sevilir ve ulusal bir değer olarak başka uluslara tanıtılır. Çünkü ancak böyle değerlerle uluslar var olur ve övünürler. Büyük bir üzüntüyle söylüyorum, ne yazık ki benim yurdumda çok zaman bunun tersi yapılmaktadır. Ruhi Su'ya gereken ve hak ettiği değer verilmemiştir. Türkiye radyolarında ona türkü söyletilmez. Radyo için açılan imtihana Ruhi Su da girmiş ama onu radyoya sokmak istemeyenler imtihanı kazanamadığı bahanesi ileri sürmüşlerdir. Çünkü Ruhi Su Türkiye'nin halktan yana ilerici bir sanatçısıdır. Konservatuarı bitirmiş bir opera sanatçısıdır. Kendisini halk müziğine vermiştir. Politik eyleme de katılmış ve hapis yatmıştır. İşte bu yüzden bütün resmi kapılar yüzüne kapanmıştır. Geçinebilmek için çok az bir aylıkla bir özel bankada çalışıyor ve burada halk türkülerini notaya alıyordu. Ama o bankadan da çıkarıldıktan sonra geceleri içkili gazinolarda türkülerini söylemek zorunda kalmıştır. Halkın sevgilisi olan Ruhi Su'ya halk büyük bir ilgi göstermektedir. Ruhi Su da halka daha yakından değindiği için gazinolarda türkü söylemekten memnundur. Ne var ki? Dipnot, yazının gerisi yok. Belli ki Aziz Nesin geri kalan bölümde izleyen sayfada yer alan Azerbaycan Radyosu için hazırladığı metni kullanmış. 21. ayrımın sonu. Sayfa 316.